Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayezan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam bu Lahtahsen kitabı çok güzel bir kitap. Aiz el-Karni'ye ait, yani üzüntüye engel olmak için bize hocam değişik Kur'an ve sünnetten teknikler bize gösteriyor. Ayetlerden, hadislerden bu dünya geçici olduğunu, çok üzülmeye değmediğini falan. Şimdi hocam geçen hafta şey demiştik en son hatırlarsanız. Yani bu dünyada zulme uğrarsak tamam üzüleceğiz, çaresini araştıracağız ama bazen hocam hakikaten çözüm de yok, çare de yok. Bir insan bir insanı öldürmüş, yani geri getiremezsiniz ki ölüyor.
Evet.
Ama hocam ahirette bunun bir karşılığı olacak. Hem mazluma hem zalime.
Evet.
Şöyle hocam bir Alman filozofu, dünyadaki hayat oyununun bir ikinci perdesi olduğu muhakkak. Çünkü bu ilk sahnede zalim ve mazlumu görüyor, insafı göremiyoruz. Galip ve mağlubu görüyor, adaleti göremiyoruz. O halde tüm bu adaletsizliği ortadan kaldıracak bir ikinci hayat mutlaka vardır diyor hocam. Ben de hocam bu sözlere çok katılıyorum gerçekten. Yani evet. Ahiret olmasa hocam çok yarım kalırdı işler. Ne dersiniz?
Kesinlikle. Mesela Epikür hocam şöyle düşünüyor. Ve Epikürcüler milattan önce yaşayan bir Yunan filozof. Bir kere tanrılara inanıyor hocam. Çoklu tanrı. Onlar diyor dünyayı yarattı, insanları yarattı. Sonra onları kendi halinde bıraktı.
Yani bizim işimize karışmaz.
He, şimdi yani çünkü insanların o kadar gayguyu, o kadar böyle çetrefil ve karmaşık işleri var ki. Yani kendi kafalarını onunla meşgul etmez diyor. E peki yani tanrılar diyelim ki insanları yarattı, canlıları yarattı. Hak var, haksızlık var. Zulüm var, mazlum var vesaire. Ne olacak? Ne kadar bir paradoks yani.
Halbuki hocam bizim tevhid anlayışı var. Yüce Rabbimiz bizi yarattı.
Evet.
Bize her türlü nimeti verdi ama hesaba da çekecek bizi.
Evet.
Hocam bizim işimiz kolay. Hayat ayette geçiyor hocam. Çok ilginçtir. Erbabul müteferrigune hayrun emillahil vahidul gahar. Pek çok tanrılar mı iyidir? Tek bir ilah mı iyidir hocam? Hocam düşünsenize ya insanın psikolojisi bozulur ya. Birisi sizden bir şey istiyor, diğeri zıttını istiyor, diğeri başka bir saçmalık istiyor. Halbuki bizim Rabbimiz bir hocam, herkesin istediği şeyler belli, iyilikler belli, kötülükler belli, haramlar, helallar belli. Hocam Müslümanın işi bu dünyada bence yani çok zor değil esasında.
Evet ama mesela Müslümanlar kendine sorun üretme konusunda
çok başarılıyız değil mi hocam?
Yani öyle bir tarafımız var. Şimdi böyle gereksiz ayrıntılara takılmak. Metin Ekrem Korkmaz diye bir avukat arkadaşım var. Çok böyle sohbet muhabbet ederiz. Beyin fırtınası da yaparız. Yani özellikle hukuk dünyasında bunu çok görüyorsun hocam. Mesela bizde kamu kuruluşları arasında en büyük binalar kimin?
Hukukçuların falan olmasın hocam?
Şeyler,
adliyeler hocam. İşte onu diyorum. Evet.
Yani bir hastaneler.
Evet.
Bir de şeyler.
Adliye sarayları.
Daha büyük ne olmalı mesela? Üniversiteler diyelim ki okullar daha büyük olmalı. Sanayi, devletin diğer kurumları, hizmet kurumları daha büyük görkemli olması lazım. Niye? Çünkü her şeyi böyle bir problem haline getiriyoruz yani. Halbuki bizim geleneğimiz hocam şey vardı. Bir konuyu mahkemeye götürmeden önce büyüklere götürmek vardı yani. Hal yoluna başvurulurdu. Şimdi mesela bizim hukukumuza yeni girdi. Ara buluculuk ve uzlaştırma olayı.
Hocam bir ara bu Kemal Sunal filmleri vardı. Hani birkaç jenerasyon devam eden mahkemeler
davalar,
var.
Davalar, mahkemeler.
Bunlar hocam aileler giriyor mahkemeye ama güle güle oynaya gidiyorlar böyle.
Evet.
Davayı kim açmış, niye açmış o da unutulmuş.
Unutulmuş.
Toprak anlaşmazlığı var sanki. Orada gidip evet. Mahkemenin bahçesinde beraber yemek yiyorlar falan filan. Şimdi hocam tabii maalesef insanların psikolojisi bozulunca her şeyi mahkemeye götürüyorlar. Affedicilik, efendim görmezden gelmek, tolere etmek, yani basit şeyler için söylüyorum hocam.
Evet.
Kamu hukuku olmayan şahsi konularda biraz daha böyle toleransla yaklaşmak diye bir şey yok. Hocam hatta bazıları bu işi meslek haline getirmiş. İnternetten, Facebook'tan aleyhine bir şey yazarsanız hemen sizi mahkemeye verip sizden bir şey koparmaya çalışanlar da var maalesef. Hatta kendine hocam kötü şey yazdırmak için uğraşıyor adam. Fırsat kolluyor yani. Hani imkan veriyor.
Evet.
Sonra da sizi mahkemeye götürüyor. Hocam tabii burada tahmin ediyorum ahiret anlayış hocam imdadımıza böyle can kurtaran simidi gibi yetişiyor.
Evet yani yoksa hayat böyle büyük haksızlıklar, zulümler, mağduriyetlerle birlikte oyun burada bitecekse adalet olmayacaksa o zaman bu dünyada insan her şeyi meşru görmesi, böyle bir psikoloji. Dostoyevski'ydi galiba bir romanında diyordu. Tanrı yoksa her şey meşrudur diye yani.
Doğru hocam. Tanrı yoksa kız, öldür, yani vur, kır, çal, hırsızlık yap değil mi hocam? Ahiret evet. Yoksa. Zaten hocam bugün de belki hocam psikolojinin en büyük sıkıntısı o. Hocam dini çıkardığınız zaman psikolojiden, şundan bundan, hani siz hep dersiniz ya, egoyu şişirme, yaptığımız kötülükleri justification, yani onları böyle bir kılıfına uydurma aracı haline geliyor hocam. Psikoloji, işte tıp, diğer hocam hukuk hatta değil mi?
Evet.
Yani siz bir nane yiyorsunuz, hocam tabirimi caiz görün.
Evet.
Hukukçu avukatınız ona kılıf uyduruyor. Psikoloğunuz ya olur böyle şeyler, canını sıkma falan diyor. Hocam o yüzden vahiyi ve dini hukuktan, ahlaktan, psikolojiden çekersek hocam ortada hiçbir şey kalmıyor bence.
Evet. Lacan diye hocam bir ünlü psikanalist var yani. Bu sözün açılımını yapıyor. Dostoyevski'nin sözünün açılımını yapıyor. Diyor ki Tanrı yoksa birbirleriyle çatışacak sınırsız özgürlük ve bunun ardından da getireceği hiçbir şey yapamama durumudur diyor.
Hocam bugün aynı şeyi yaşıyoruz ya. Evet. Sınırsız özgürlük var. Bazen ama bir dost bulamıyoruz kendimize. Kalabalıklar içinde evet. Yalnızız. Yani o kadar hocam bir şey izole olmuş halimiz de var ki bu kadar hocam tesat olur mu ya? İstanbul nüfusu hocam 15 olmuş, 20 milyon olmuş. Ama mesela hiçbir arkadaşınız, dostunuz yok. Yani o kadar efendim işte imkanlar var ama siz kullanamıyorsunuz. Hocam gerçekten yani burada dinin büyük katkısı var. Hocam şimdi şöyle bir şey okuyacağım müsaadenizle.
Buyurun hocam.
İçebileceğin suyun bir parça ekmeğin varsa üzülme. İçebileceğin temiz suyun seni doyurabilecek kadar bir aşın, üstünü örtecek bir elbisen varsa üzülme. Uzunca bir müddet ıssız bir adada mahsur kalan bir denizciye yaşamış olduğu bu tecrübeden çıkardığı en önemli dersin ne olduğunu sormuşlar. O da şunları söylemiş. İçebilecek temiz bir su yetecek kadar aş olduğu sürece asla şikayetçi olunmayacağını öğrendim demiş. Hocam çok güzel ya. Hocam bu bana şey hatırlattı biliyor musun? Tasavvuftaki evet. Bir lokma. Yani bir lokma var hocam, karın doyacak. Hırkan da var, üşümüyorsun. Kardeşim ne bu şikayet ya? Arabam yok ama. Arabaya ihtiyacım yok belki. Allah sana sağlam ayak vermiş.
Evet.
Efendim işte şu kadar banka hesabımda para yok. Olmayabilir. İleride olur inşallah. Hocam biz genelde yani...
Ama genellikle şey istiyor yani. Bu hazır gelsin istiyor yani. Gökten yağsın istiyor. Hocam, kendisi çaba gösterme konusunda istekli değil yani. Piyangodan çıksın mesela yani.
Biz sadece oturacağım o da değil. Onun dışında bir de kullanmayacağımız pek çok şeyi özlüyoruz. Yani çok asli ihtiyacımız olmayan şeyleri... Hocam geçen hafta bahsetmiştiniz ya... Bize basın, medya, bu kapitalist dünya öyle bir kabul ettiriyor ki...
Yani hocam, ihtiyaç adamın, olmayan bir şeyi ihtiyaç olarak algılıyorsun yani.
Yani belki araba çok lazım değil bir insana. Yürüyerek ise sağa sola belki daha sağlıklı bir insan olacak.
Evet.
Yok illa diyor arabaya bineceğim diyor. Sonra küre yapıyor hocam bizim gibi. Yürüyüş yapamadığı için. İlla diyor çok bahçeli havuzlu evim olsun. Olmayıversin kardeşim yani. Bütün devletin parkları bedava. Yani olsun isterim de.
Evet. Olmuyor diye de kıyamet kopmuyor yani.
Genelde hocam biz hep böyle olmayanlara odaklanıp olanın da hocam keyfini çıkaramıyoruz sanki. Yani temiz suyumuz var. Hocam bir şey de anlatayım. Bu da yaşanmış bir hayat hikayesi. Hocam eşim Kur'an kursu hocası. Buraya Afrika'dan öğrenciler geliyor.
Evet.
Diyorlar ki en çok neyi beğendiniz Türkiye'de? Hocam bizim hiç aklımıza gelmez biliyor musunuz mu? Yahu diyor şunu beğendik. Sizin tuvaletteki sular içiliyor. İstanbul Çeşme suyu içiliyor hocam Allah'a şükür. İyi veya kötü. Hocam bu çok büyük bir nimet diyorlar. Şimdi hocam hangimizin aklına gelir? Lavaboda elimizi yıkadığımız suyu aynı anda içebiliriz de yani. Tahmin ediyorum çoğu temizdir diye düşünüyorum. En azından hocam çok kirli değildir.
Evet, içilebilecek kadar bir niteliği var yani.
Hocam şimdi biz bunu nimet olarak görmüyoruz. Çünkü hocam ben Afrika'ya gittim. Afrika'da su ticareti büyük bir ticaret. Motosikletler arkasında bidonları koyuyorlar. Bidonu görseniz hani içinde asla su içmezsiniz. Bidon sapsarı, içindeki su sapsarı. Çamurlu mudur nedir? Belki de kirli sular. Ve herkes bu suları alıp yemek yapıp yiyor ve suyunu içiyor. Şimdi biz tabii bunu nimet olarak görmüyoruz hocam. Bu çok ciddi bir psikolojik rahatsızlık bence. Nankörlük evet. Demiyorum hocam, psikolojik rahatsızlık diyorum bilerek.
Kesinlikle. Bu arada hocam Dünya Sağlık Teşkilatı'nın da raporlarına göre hocam, onların kriterlerine göre İstanbul'da musluktan akan su içilebilir nitelikte. Ha yani daha nitelikli sular var mıdır? Daha lezzetli sular var mıdır?
Ayrı elbette konu var. Ama hasta olmasın en azından.
Hayır, evet ben geçen bununla ilgili BBC'de bir haber görmüştüm de teyit için bakayım dedim yani. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu standartların üstünde musluktan akan suyumuz bile. Ama sonuçta insan hakikaten hocam sahip olduğu nimetlerin kıymetini bilmiyor. Aslında bu nankörlük hocam, nankörlük egoizmin bir şeyi yani tezahürü.
Yani insan niye nankör olur? Kendini çok sevdiği için
aşırı bencillikten
rahatsız olur.
Evet. Hmm. Ama ilginç bir şey hocam. Egoizm sonuçta insanın kendisine zarar veriyor.
Kendini merkeze koyduğu için.
Evet. Sen merkez değilsin ama merkeze koyuyorsun.
Evet.
Ve bu durumda hocam hiçbir şey seni mutlu etmiyor yani. Her şey senin için, ailen ve çocukların bile, arkadaşların bile senin için birer araca dönüşüyor. Yani nankör dediğin hocam iflah olmaz bir mutsuzdur. Görüntü olarak istediği kadar kahkaha atıyor olsun. İçinde hocam kalbi adeta bir şeydir yani. Çöldür, çöl.
Hocam yeni bir şeye geçiyoruz. Mutlu olmak için, üzülmemek için. Öfkeyi terk et ve affedici ol. İstatistiklere göre Çinlilerde strese bağlı kalp hastalıkları oranı oldukça düşükmüş. Bunun en önemli nedenleri arasında Çinlilerin sakin yapılı olmaları gösterilmiştir. Hocam hakikaten bu Çinliler uzak doğu insanı çok sakin yapılı. Filipinler, Malezya, Endonezya çok arkadaşlarım oldu.
Evet.
İnanın hocam bizim normal konuşmalarımızı görseler ikimizin kavga ettiğini düşünürler. O kadar narin insanlar. Ve burada hocam kalp hastalıkları çok az. Yani beslenmeden çok bence kalbi hastalığını tetikleyen şeyler bizim bu öfkelerimiz, intikam hırsımız, efendim stresimiz ve Türkiye'de hocam özellikle İstanbul hayatında bunu çok görüyoruz etrafımızda. Kaygı birikmesi, stres birikmesi, trafikte patlamalar, vurmalar, kırmalar. Allah alem bizim bu gereksiz aşırı duyarlılığımız diye düşünüyorum.
Kesinlikle hocam bir hastalık var hocam çok yaygın Türkiye'de. Fibromiyalji.
Allah Allah, o neymiş hocam?
Hocam mesela kızgınlığınız var, her şeyi kontrol etme motivasyonunuz var, üzüntüleriniz var, bağışlayamadığınız insanlar var. Yani ne düşünüyorsunuz? Başkasına kızdığınızı düşünüyorsunuz ya hocam. Yok, o aynı zamanda sizin sırtınızda bir yük.
Kendinize kızıyorsunuz esasında.
Sırtınız hocam fiziksel yük oluyor. Sırtınızda mesela diyelim ki şeye gidiyorsunuz hocam, fizyoterapiye gidiyorsunuz, sırtınıza masaj yapıyorlar, yumru yumru olmuş.
Allah
omurganız
Allah.
Formatı bozulmuş, omurganın formatı bozulmuş. Hocam omuzları düşmek diye bir deyim yok
var,
mu?
Evet.
Nedir? Moralsizlikten ya da horozlanmak diye bir deyim var. Ne yapıyorsun böyle?
Evet.
Gerinerek hareket ediyorsun. Ve bunları sürekli yaptığın zaman hocam bu senin ergonomini, bedenin doğallığını da bozuyor yani. İşte fibromiyalji hastalığının hocam yaygınlık sebeplerinden bir tanesi bu. Yani mesela affedemediğin insanlar hocam hepsi sırtında bir küfede taşıyorsun onları.
Affedince atmış oluyorsun sırtından.
Evet, yani şöyle düşünüyoruz. Ya ben niye affedeyim ki, o affetmeyi hak etmedi. Ya onun için değil, sen kendin için affet, bağışla. Anlatabildim mi? Yani o onunla olan, çünkü o affetmemenin verdiği hocam bir şey vardır. Bir enerji vardır. Onu, o enerji ne oluyor? Bedeninde geliyor bir tarafa hocam, işte sırtına bir yumruk vuruyor, eziyor sırtının bir noktasını. Öbürü öbür noktasını, öbürü bir yerde yumru oluşturuyor, biri çukur oluşturuyor derken hocam, insan bütün bunları yaparken kendisini düşündüğü için de yapması lazım. Sadece kendisi için de affetmesi lazım yani.
Hocam bu enfal sorusunda olsa gerek. Yufiku nefis sarray ve tarra diyor. Allah yani güzel kullarını tarif ederken onlar bollukta ve fakirlikte infak ederler. Vel kâziminel gâiz. Öfkelerini de kontrol ederler, yutarlar. Vel afine aninnez. İnsanları affederler. Şimdi hocam diyor ki müfessirler, yani iyi geçimli olmak, affedici olmak için önce hocam infak etmek lazım. Yani bol bol etrafınıza ikram ederseniz, o insanlara çok öfkelenmezseniz, öfkelenseniz bile çabuk affedersiniz. Cömertlik. Sonra hocam öfkeyi kusmamak. Hocam yani bunu genelde biz çok yapıyoruz.
Evet.
Diyor ki İslam alimleri, kızgınken kimseye bir cevap yazma. Bir cevap verme. Şimdi hocam ben size kızdım. Ya şimdi duygularımın tesiri altındayım. Sağlıklı düşünemeyebilirim. Eşine kızdın. Ya o anda cevap verme. Bir sus. 15 dakika, 20 dakika, neyse 15-20 saat. De ki sonra otur eşine, de ki ya hanım Bey, ya şu davranış beni çok kırdı. Çok alındım. Bunu yapmasan olur mu? Veya bunun arkasındaki amacın neydi? Hocam bazen de çok haksız yere de kırılıyoruz değil mi?
Evet.
Veya haksız yere kızıyoruz. Şimdi böyle olunca bu tür durumlarda kızdığımız anda cevap vermemek, e-mail yazmamak, telefonda konuşmamak. Çünkü hocam susmak en büyük nimet o anda.
Evet hocam, Çin atasözü var. Çok sevindiğiniz zaman da diyor karar vermeyin diyor.
O çok ilginç hocam.
Yani sadece çok üzüldüğünüzde ya da çok kızdığınızda değil, çok sevinçli olduğunuz zamanda da diyor kritik karar vermeyin yani.
Ama hocam evde hanımlar genelde bizden bir şey isterken sevinçli anımızı kolluyorlar. O anda biz de gayet olur falan diyoruz. Hatta hocam çocuklar da öyle. Olmadık bir şeyi tam mutlu anda istiyorlar. Baba evet. Cep telefonu alır mısın? Normalde hayır hayır hayır demişler.
Ama biz de hocam diyelim ki çocuklarımızdan bir talepte bulunurken onları böyle sevinçten cuşu huruşa getirdikten sonra talepte bulunmuyor muyuz yani?
Hocam biz
genelde... Diyelim ki ders çalışmaya ikna edebilmek için çocukları diyelim.
Evet. Şimdi öyle olunca hocam yani dediğiniz gibi hem öfkeliyken hem de aşırı sevinç halindeyken o zaman hocam çok bonkör olabilirsiniz. Ya verdim gitti dersiniz. Ertesi gün dersin ki ben ne yapmışım? Tüh keşke vermeseydim. Demek hocam duygularımızın dengede olduğunu öğrenmemiz lazım. Hocam çok güzel bir şey söylediniz. Yani sırtımız hocam her kızdığımız, nefret ettiğimiz, haset ettiğimiz insanın yükünü sırtımıza atıyoruz. Bir süre evet. Sonra hocam omuzlar niye düşüyor? Artık bu omuz o yükü kaldırmıyor. Bir gün bir hanım diyor ki eşine, 40 yıl önce senin annen bana şunu söylemişti diyor hocam. Düşünebiliyorsunuz mu?
Evet, maalesef.
Yani 40 sene içinde o kelimeyi, o kötü neyse tecrübesini büyütmüş, büyütmüş, büyütmüş, artık onu kontrol edemez hale gelmiş. O yüzden hocam esasında affettiğimiz zaman en büyük iyiliğimiz önce kendimize yapıyoruz.
Kesinlikle. Peki affetmedik ne oluyor hocam? Şimdi onunla ilgili bir araştırmayı hocam. Bağışlayıcılığın terapötik değeri konusunda bir araştırma çalışması yapmış Elif Kara diye bir akademisyen hocam.
Eyvallah. Ne diyor hocam?
Şimdi tersini söylüyor. Affetmemenin bedeli nedir? Şimdi affetmenin getirisinden bahsettik. Peki bedeli ne hocam? Fizyolojik zararları. Tansiyonu yükseltiyor hocam. Tansiyon. Hocam öldürür insanı.
Ya tansiyon çok tehlikeli evet. Bir hastalık.
Ve bizim Türk insanı heyecanlı, coşkulu karakteri var ya hocam. Bizim için daha tehlikeli yani. Hele Karadenizliyse ve doğuluysa çok. Eyvah. Siz Kütahyalılar daha böyle şey insanlarsınız
biraz hocam. Sakin hocam.
Daha doğru. Sakinsiniz. Ege'ye gittiniz mi falan oralarda biraz daha. Hele Trakya'da be ya o kafa güzeldir ama bizimkiler daha fazla dikkat etmeli. Hormonal dengesizlik hocam. Kalp hastalıkları. Hocam bağışıklık sistemi zayıf diyor.
Eyvah.
Bağışıklık sistemi zayıf dediğimde ne oluyor? Her şeye, her hastalığı açık hale getiriyoruz. Dahası nörolojik şeyler, bozukluklar. Peki faydası neler? Bunlardan kurtuluyorsun hocam. Ayrıca stres ve kaygıyı da azaltıyor. Yani çok ciddi bir şey yani.
Hocam onu kısa bir araya girelim. Bence İmam Gazali hocam bu konuda çok güzel söyleyecek şeyler var. Oradan devam ederiz inşallah.
Olur hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Aliza Bayzan. Evet hocam, şimdi affetmeye sırtımızda yükler birikiyor. Sonra işte dediğiniz gibi her türlü hastalıklara açık hale geliyoruz.
Evet.
Halbuki affetsek o yükten hocam kurtulmuş oluyoruz. Hem kendimiz hem de karşımızdaki insanı da o yükten kurtarmış oluyoruz. O yüzden hocam insan affetmek çok zor bir iş. Allah Celle Celaluhu da Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz diyor hocam.
Evet.
Hocam esas mesele şuydu. İmam Gazali bunu çok güzel açıklamış hocam. Siz bir insanı kızıyorsunuz, affetmiyorsunuz. Akşam uyuyamıyorsunuz sinirden. Ona laf yetiştiriyorsunuz. Onun aleyhine dedikodu yapıyorsunuz sağda solda. Ya diyor bir düşünsene diyor. Sen diyor vaktini böyle zehir ederken kendine. Düşmanın bundan habersiz. Çayını kahvesini yudumluyor. Eşiyle dostuyla sohbet ediyor.
Değil mi?
Adam diyor bunu duysa diyor. İki kere sevinci artar. Niye? Ya helal olsun ben düşmanı çatlatmışım düşmanımı.
Evet.
Ne güzel yapmışım der. Sen diyor affetmeyerek, sevmediğin adam aleyhine konuşarak, vaktini israf ettiğin için esasında düşmanın istediği işi yapmış oluyorsun. Ona yardımcı hocam, olmuş oluyorsun diyor
yani,
hocam.
Yani beynini ele geçirmiş yani. Hatta ele geçirmemiş. Sen ele geçirmesini sağlamışsın yani.
Sen hocam kapılar açmışsın adama.
Evet. Yani ya hocam bizim kafamızı sevdiklerimiz meşgul edeceğine sevmediklerimiz meşgul ediyor yani. Tırnak içinde öyle. İyiler değil kötüler meşgul ediyor. Ve kafamızda bunlar o kadar dönüyor ki hocam. Sevdiklerimize zaman ayıramıyoruz. Zaman dediğim ne? Yani kafanla ona vermek yani.
Hocam bunlar rumination diyorlar psikologlar. Yani aklın geviş getirmesi. Rumination hocam geviş getirmek. Biliyorsunuz bu hayvanlar yediği otlar akşam o da otlarlar. Akşam sabaha kadar da geviş getirip tekrar çiğnerler.
Hazmedebilmek
için. Hocam şimdi bu negatif thinking, negatif düşünceler yine şeytanın bir tuzağı. Şeytan aklınıza kötü şeyler getiriyor hocam. Dün bana falanca şunu söylemiş. Filanca benim şu kitabımı beğenmemiş. Hocam şimdi program yapıyoruz ya.
Evet.
Falanca diyor ki ya hocam programı hiç beğenmedim diyor mesela. Ya nasıl beğenmezsin biz şöyle uğraştık böyle şey yaptık falan. Günlerce keyfin kaçıyor. Şimdi hocam bunu yaptığın zaman adamın zaten şeysi neydi niyeti? Senin keyfini kaçırmaktı. Belki hocam bizim programı çok kıskanıyor insanlar. Olamaz mı yani? Değil mi?
Evet.
Haklı da olabilir. Haklıysa tabii ki ders almamız lazım. Bazen haksız yere eleştiri oluyor hocam.
Evet.
İş hayatında falan çok oluyor bunlar. Mesela üstteki amir alttaki memurunu kıskanıyor. Onun projesini sahiplenmeye çalışıyor. Veya sahiplenemeyecekse engel olmaya çalışıyor. Bu sebeple hocam yani bu öfke, haset, bu duyguları bir yensek var ya. Hayatımız böyle çok güzelleşecek ya. Stressiz, kaygısız. Tabii bu kötü manada söylemedim yani. Kaygısız adam değil de. Yani boş yere kaygılanan bir adam olmayacağız.
Kesinlikle. Sonuçta başka bir bağlamda kullanılıyor da ateş düştüğü yeri yakar deniyor ya hocam.
Aynen.
Yani o bu duygular Kur'an'da kalbi hastalıklar olarak geçiyor da biz bazen şey zannediyoruz hocam. Yani kalpte olup bitiyor sanki. Halbuki kalp demek zaten senin hayatın demek ve sen hayata nasıl bakıyorsan hocam hayat sana genellikle öyle bir yankısı oluyor. Yani içinde haset varsa hocam, etrafta hep haset duyacağın şeyleri görüyorsun. İçinde öfke varsa, etrafta diyelim ki hep öfke duyacağın konulara odaklanıyorsun. Yani diyelim ki bir başka insan da aynı yerde yaşıyor ama o objektifleri oraya çevirmemiş ya hocam. Sen çevirmişsin.
Hocam aşmak mesela trafikte diyelim ki öfkeleniyoruz değil mi?
Evet.
Halbuki hocam akşam ben bazen başıma geliyor. Boğaz Köprüsü'ne bakıyorum. Işıl ışıl arabalar.
Evet.
Hocam gece baktığınız zaman yani karşıdan gelen arabalar sanki böyle bir inci tanesi.
Sıra olmuş.
Ya hocam ne kadar hoş bir manzara. Evet. Şimdi o trafikteki adama sorarsan ya kardeşim çekilirim bu yol diyor. Biraz hocam olayların üstüne çıksan bir ışık hüzmesi böyle Avrupa'dan Anadolu'ya ulaşan bir hocam ışık hüzmesi ne kadar güzel bir görüntü. Şunu demek istiyorum. Yani o anda kızdığımız, üzüldüğümüz olayları biraz hocam üstüne çıksak, ders alsak, ibret alsak. Hatta hocam sana seviniyor bazen. İyi ki başıma bu kötülük gelmiş diyorsun.
Evet. Yani işte hocam hayata özne gibi mi yaşayacağız yoksa nesne gibi mi? Yani birisi üzecek, üzüleceğiz. Birisi iteleyecek, iteleneceğiz. Birisi düşürecek, düşeceğiz falan. Yani hep başkalarının bir reaksiyoner oluyorsun. Halbuki bizim aksiyoner olmamız lazım. Kendi duygularımız ve düşüncelerimizle bir kendimiz belirleyerek ilerlememiz lazım yani. Öbür türlü hocam şey aslında kukla gibi ne yapıyor? Oynatıyor seni yani başkaları.
Hocam burada çok güzel bir şey söylüyor yazarımız Aiz El-Karni. La tahzen üzülme her şeyi sırf Allah'ın rızası için yapan ve bu yolda vecde gelerek kendinden geçen kul belayı hissetmez. Hakkın rızasına uygun düşen bela kulun sevgisini artırır. Yani hocam zaten Allah için bir şey yapıyorsan ben size iyilik yaptım ya veya siz bana iyilik yaptınız nankörlük yaptım diyelim ki. Ya affet gitsin sen Allah için yaptın zaten Allah'tan mükafatını zaten alacaksın.
Evet.
Hesabımız hocam bizden daha yüce olan Allah'ımızla yapacağız. Biz genelde hocam hesabı alt tarafta yapınca bu kavgalar ortaya çıkıyor. Eşi ben şunu söyledim bana güzel karşılık vermedi diyor adam mesela.
Evet.
İşte akrabalarım benim kıymetimi bilmedi. Ya Allah senin kıymetini bilsin. Sen akrabana çok iyilik yaptın. Hani Ebu Bekir Efendimiz Misah diye bir sahabi hep yardımcı oluyormuş, infakta bulunuyormuş. Ayşe validemize yapılan kazif hadisesinde o da dedikoduya karışmış. Vallahi bir daha vermeyeceğim diyor. Sonra Allahu Teala o hareketini yani doğru olmadığını, Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz deyince hocam bu şeyden vazgeçiyor. Yani hesabı misafla değil de hesabı Allah ile yapınca hocam işler düzeliyor ve tekrar vermeye başlıyor. Şimdi geldi hocam bizim affedemememizin sebebi kafayı kula takıyoruz. Hesabı Allah ile yapsak iş kolay. Ben bir şey yaptım, bu adam bana nankörlük yaptı. Olabilir. Allah onun mükafatını verecek zaten. Evet. Nankörlük yapan onun cezasını da verecek. O zaman niye üzülüyorsun, niye kin nefret besliyorsun içinde uzun vadede? Ya hocam bizim bu tasavvufun bilişsel şeysi çok hoşuma gidiyor. Bu şeyleri bilebilirsek,
evet.
Yani epistemolojik altyapıyı hocam iyi hazmedersek işimiz kolay. Ama biz genelde hocam hazmedemediğimiz için sanki biraz sıkıntı çekiyoruz. Şimdi hocam şöyle diyor. Bela imtihan bir basiret gözlüğüdür. Onun sayesinde kalp gözü kör olan niceleri daha iyi görmeye başlar. Elden gidene üzülmemeli, ele girene fazla sevinip şımarmamalıdır. Şimdi hocam mesela bazı insanın kalp gözü kör, bir yakınını kaybediyor, akıllanıyor.
Evet.
İşini kaybediyor hocam, akıllanıyor. Hapse düşüyor, hapiste akıllanıyor. Yani bazen o belanın da daha iyi bir hayra vesile olduğunu çok görüyoruz etrafımızda. Ne dersiniz?
Yani insan hocam her türlü değişir. Her türlü değişecektir. Ya hayatın sillesiyle hocam değişir ya da kendi isteğiyle aklederek doğru bir programla değişir. Hayat değiştirirken ne yönde değiştirdiğine bakmaz. Bazen iyi bir konum alırsın, hayat seni iyi yönde değiştirebilir ama iyi bir konum almazsan hocam bir fırtınayla beraber hayat senin kafanı sıyırtır yani. Aslında bunu yapan sensin yani senin tercihin yani. Ama insan ne olmalı? İnsan özne olarak kendi alışkanlıklarını değiştirmesi lazım. Programlarını değiştirmesi lazım. Yoksa yani bir insanı yazılım olarak düşünürsek, o yazılımsal hataları biz gidermedikten sonra hocam, aynı yanlış davranışları tekrar tekrar yapacağız demektir yani.
Hocam bu bilişsel terapi sanki biraz o yazılımı düzeltmek değil mi?
Evet.
Yani yanlış yazılımı varsa beynimizde mesela hani geçen hafta biraz konuşmuştuk ya.
Evet.
Artık bu bela benden gitmez. Ne diyor sufiler? Bu da geçer yahu. Mevlam neylerse güzel eyler. Ya başına bir iş gelmiş. Sen o işten ne ders alabileceksin? Nasıl bir kendine o zafiyetten güç devşirebileceksin? Onun icabına bak değil mi hocam?
Evet.
Şimdi biz ne yapıyoruz genelde? İşte ne oldu mesela işimi kaybettim. Belki Allah-u Teala senin daha güzel bir işe girmeni istiyor. Yani sen mesela basit bir işte çalışıyorsun. Sıradan bir iş. O işi kaybediyorsun. Biraz da tabii mecbur kalınca hocam daha çok kitap okuyup daha çok tecrübe ediniyorsun. Bu sefer daha güzel bir işe giriyorsun. Belki o ilk işini kaybetmeseydin yani sıradan işini ömür boyu yapacaktın.
Evet.
Allah'tan gelen beladan bir içinden ders almaya hocam çalışsak sanki çok kazanacağız ama bunu yapamayıp maalesef duygularımızı yenilerek karamsar oluyoruz, kötümser oluyoruz, affedemiyoruz mesela gibi.
Evet, evet. Hocam Edward de Bono'nun bir zamanlar çok meşhur şey vardı. Altı şapkalı düşünme tekniği vardı. Şimdi mesela beyaz şapka olaya objektif bakıyor. Matematiksel bir analizle bakıyor.
Mesela başınıza bir iş geldi hocam. Bakıyorsun uzaktan.
Karı, zararı, hesabını, kitabını yapıyorsun mesela. Kırmızı şapka hocam bu duygusal açıdan bakıyor mesela.
Hmm.
Eyvah diyor mesela.
Hmm.
Sarı şapka iyimser bakıyor. Siyah şapka kötümser bakıyor.
Karamsar bakıyor.
Karamsar bakıyor. Yeşil şapka yenilikçi bakıyor. Farklı şeyler arıyor. Başka olasılıklar arıyor. Çıkar yollar arıyor.
Bir işi kaybetti mesela. Ya bu da benim için bir fırsattır. Yani mesela normal şartta hocam işi bırakıp başka işe atlamak zordur.
Evet.
Ama hazır işi kaybetmişken yeni bir şey deneyeyim dersiniz.
Evet. Altıncı şapka da hocam mavi şapka diyor. Bütün bu şapkaları böyle topluca kullanıyor. Şimdi biz daha çok ne yapıyoruz hocam? Kırmızı şapka duygusal ve siyah şapka yani karamsar düşünme. Şimdi ama sadece bunlarla hayat yürür mü? İşte sadece bunlarla hayat yürümez. Düşünmek aslında hocam bir harita çıkarmaktır. Bir olay, bir diyelim ki araziyle ilgili harita çıkartıyorsun. Arazinin bin bir türlü şey vardır hocam. Mesela diyelim ki Uludağ'a yol yapıyorsun hocam. Bazı yerlerde olağanüstü kayalar ve yamaçlar vardır. Sen orayı dik çıkamazsın. Ne yaparsın? Kıvrım kıvrım yol yaparsın. Ve bazen şeyi değiştirirsin. Yolu gerekirse uzatırsın ama gidilebilecek bir yoldan gidersin. Biz ne yapıyoruz hocam? Aç karnına dağdan yukarı vuruyoruz tamam mı? Ya bir yerde artık kaya hocam dağdan böyle gelmiş. Senin böyle artık sırtın yer çekimine aykırı olacak yani. 90 derece yapmış yeryüzüyle yani.
Nasıl çıkacaksın o kayaya?
Yani nasıl çıkacaksın oraya yani? Dağcı değilsin sen yani. Nihayetinde bir insansın ama yol var mı? Var ama kafa yok.
Hocam antiparantez bir şey söyleyeyim. Bu tür yerlerde mesela bir yere yol yapılacak. Hocam eşeği serbest bırakıyorlar. Hayvancağız o zirveye giden yolun en makul şeyini hocam bulabiliyormuş. Allah-u Teala hocam hayvana verdiği aklın bin mislini bize vermiş. Ama hocam hayvancağız gücünün farkında ya.
Evet.
Biraz kıvırla kıvırla gidiyor. Biraz işte efendim yolu uzatıyor. Biz hocam burnumuzun dikine gitmeyi çok seviyoruz. Belki de hocam bu mutsuzların en başta gelen sebebi inatçı olmak hocam. İlla ben bu işi bu şekilde kendi dediğim gibi yapacağım. Ya vardır bunda bir hayır. Başka bir yol dene. Bir de hocam şu var yani biz de helalde hata yapmaktan çok korkuyoruz. İbn-i Cevzi'nin hocam çok güzel hoşuma giden bir sözü var. Haramda hata yapma, helalde hata yapmaktan da korkma diyor. Hocam şimdi bir insan yani içki içip hata yapması zaten haram bir şey. O yolu hiç deneme. İçeyim de belki mutlu olurum. Yok asla. İşte kumar oynayayım da hata yapmazsam zengin olurum. Asla. Çünkü hocam kumar kendisi haram bir kere. Kazansam bile haram. Hocam size şimdi sever geldi Rıza hocam. %100 kazanacaksınız. Yani 1.000 lira koyacaksın, 1.000.000 alacaksın. Evet. Hocam oynar mısın? Ben oynamam hocam. Şöyle yani. Oynamam. Çünkü o iş haram. Yani 1.000 lira koyup 1.000.000 almak evet %100 garantili bir kazanç. Ama hocam Allah'ın haram kıldığı bir şey yani. Ama hocam bizde şöyle bir şey var. Helal iş olan şeyi denemekte korkuyoruz. Mesela hocam evlilikle alakalı ben çok aracı olmaya çalışıyorum bekar kardeşlerimize. Hocam acayip bir korku vermiş bu televizyonlar, şu boşanma programları. Kimse evliliğe yanaşmıyor. Ya boşanırsam, ya geçinemezsek, ya sen iyi niyetle her türlü araştırmayı yaparak bu işe gir, Allah'a da güven. Ya Rabbi ben senin rızan için evleniyorum. Kendimce, aklımın yettiğince en iyi eşi bulmaya çalıştım. İşte dindar olsun, şu olsun, bu olsun. Onlara dikkat ettim. Ama hocam buna rağmen garantisi var mı yani mutlu olacağınızın?
Hocam o zaman trafiğe de çıkmazsan, değil mi? Eyvallah. Kaza ihtimali yok mu? Var. Eve girmesi niye? Deprem ihtimali yok mu? Var. Yani onu bir yaşam ilkesi haline getirdiği zaman çok saçma bir tablo ortaya çıkacak yani.
Hocam bunun sebebini psikologlar bulmuşlar. Niye karamsarız diye. Şimdi hocam şöyle bir şey var insanlar arası ilişkilerde. Ben size ne kadar karamsar tavsiyede bulunursam o kadar sizi sevdiğim ortaya çıkıyor hocam. Aman Ali Rıza hocam çok dikkat et kendine. Kafana kiremit düşer. Evlerin işte çatısı altında yürüme. Tamam. Aman hocam dikkat et trafik çok deli. Yani kaza geçirebilirsin. Ha sen diyorsun ki ya Süleyman hocam ben çok düşünüyor. Esasında hocam size kötülük yapıyorum.
Kesinlikle.
Hele hocam bu anneler çocuklarına çok yapıyor bunu. Hani
evet.
Biz yine aklı başında insanlar. Ya Süleyman hocam abartma sen de çok abarttın. Ben 30 senedir araba sürüyorum. Çok ciddi trafik kazası yapmadım. 30 senedir yollarda yürürüm. Kafama hiç kilometre düşmedi dersiniz. Ama hocam mesela anneler veya hocam büyükler küçüklerine. Aman yavrum şunu yapma. Hiç kimseye güvenme. Hiç kimseyle bir şey paylaşma. İşte hiç kimseye ya tamam hocam makul bir çocuklarımıza savunma şey öğretelim. Ama tamamen çocuklarımız hocam böyle merhametsiz, sevgisiz, robotlaştırmayalım yani. Bunu çok yapıyoruz sanki hocam. Bu da hocam sevgi göstergesi olarak algılanıyor.
Evet. Bir açıdan bu hocam, bir açıdan da öğrenilmiş acizlik.
Ha, ben denedim öyle oldu. Sen de öyle olur.
Evet. Bir de şey, çocukken hocam anneler ya sen çocuksun yapamazsın. Sen çocuksun beceremezsin. Koşma.
Düşersin.
Mi? Düşersin. Bak düştün koşma demiştim falan. Bütün bunlar halbuki çocuk dediğin hocam şey eder zaten.
Koşar, düşer, ayağa yani, kalkar.
Evet. Bunlar olması lazım. Öbür taraftan da hayatta şey etmek lazım yani. Bir hesap kitap yapmak lazım. Mesela aptal puma sendromu diye hocam bir şey var. Psikolojide kavram var. Puma Amerika kıtasında kedigillerden. Biz ona şey diyelim yani. Aptal çita sendromu diyelim.
Peki hocam.
Çita böyle ince bir şey. Kedigillerden oldukça ince ve karadaki en hızlı canlı hocam. 120 kilometre hız yapıyor yani.
Vay, vay vay vay.
Şimdi diyelim ki hocam çita bir şeyin peşine düştü. Tavşanın peşine. Bir hesap yapıyor. Ne kadar koşacak peşinden. Çünkü yakaladığı zaman elde ettiği, onu yemekten elde ettiği enerji telafi etmesi lazım.
Yani ona. Bir saat koştu da ufacık bir tavşan yese ne olur?
Yemese ne olur? Ama diyelim ki Thompson ceylanı, onun peşine diyelim ki daha fazla düşüyor. Niye? Çünkü onun getirisi daha fazla. Şimdi ama mesela hocam genç hayvanlar pumalar, çitalar, aslanlar, kaplanlar, onlar acemi. Onlar bakıyorsun hocam gereksiz yere böyle avların peşinde koşuyor. Tamam yakalıyorsun da yakaladığın gene karnını doyurmayacak ve harcadığın enerji gelmeyecek yani geriye.
Evet.
Yani şey olması lazım. İnsanlarda hocam aptal puma sendromu çok daha fazla. Yani harcadığı kadar bir sonuç alamayacak yani. Ama şey diyor, hesap kitaplığı da yapması lazım yani mantıklı bir şekilde.
Hocam ben şunu söyleyeyim, psikolojik açıdan, psikolojinin rahat olması açısından, helal bir şeyde hata yaparsak buna üzülmeyelim. Ne demek hocam? Şu hocam, bir anne baba şunun deme hakkı var mı? Ya çocuğum esrar eroin kullansın bakalım, belki de vazgeçer, denesin. Bunu diyemeyiz hocam, çünkü o haramdır, çok zararlıdır. Bir kere çocuk kullansa zaten hocam kurtulması çok zor. Burada bir lakaytlık olamaz ama çocuk da hocam top oynuyor, koşsun bırak düşsün. Evet. Yani dizide çizilsin, ne yapalım yani? Bir krem çalarız, iyileşir değil mi? Hani çatıda dolaşmasın 8. katın çatısında ama normal hocam, şimdi bazı anne babalar buna hocam helikopter anne baba diyorlar. Hep çocuğun önden geçip, önden gidip bütün engelleri kaldırayım. Çocuğum düz yolda yürüsün. Hatta geçen hocam güzel bir karikatür gördüm. Anne baba hocam böyle kar kürme aracı gibi büyük bir griderin şeyini almışlar. Çocuk arkadan eller arkasında yürüyor. Karlı hava. Anne baba önden gidip karları kürüyor.
Hmm.
Yani karda yürümek kötü bir şey değil ki değil mi? Çocuk onu da öğrensin bırak. Ya hocam bizim genel böyle bir tutumumuz var. Bence bu çok doğru değil. Yani helalda normal bir işte hata yapmak normaldir. Bırakalım. Yapsın çocuğumuz ve doğrusunu öğrensin.
Evet, sonuçta şey yapıyoruz hocam. Son derece korkak, ürkek. Halbuki hocam hayat cesaret ister.
Evet.
Ve cesaret işin yarısı oluyor. Elbette ki bu cesaret bir deli cesareti değil ama zaman hocam deli cesaretine de insanın ihtiyacı var yani.
Eyvallah hocam, şimdi şöyle düşünüyorum. Bazı anne babalar aman kızım şuna varma, aman oğlum şunu alma, bununla evlenme. Ya arkadaş, zahiren bir sebep engel yok.
Evet.
Her şartlar uygunsa ya Rabbi biz iyi niyetle bu işe giriyoruz. Sana tevekkül ettik Allah'ım. Bizim yani yüzümüzü kara çıkarma deyip girmek lazım herhalde hocam.
Kesinlikle. Geçen yıllar bir arkadaş anlatmıştı. Hollanda'da oturuyor hocam. Türk. Ve şey diyor. Türkiye'de bir şeyle birlikte, turla birlikte bir Doğu ve Güneydoğu gezisi yapacağım. Arkadaşlarıma sordum diyor. Hollandalı arkadaşlarım, Hollandalılar, aa ne güzel, ne kadar farklı yerler göreceksin falan falan herkes, tamam mı? Şimdi diyor Türk arkadaşlarıma sordum. Ya eyvah, ya başına bir şey gelirse, şu olursa bu olursa falan. Ya turla gidiyor. Tur. Hani yalnız başına
gibi.
He, yalnız başına değil yani. Bir şeyle gidiyor yani.
Rehberi tur. Var, şoförü
evet,
var.
Sigortası var, bir planı var, bir programı var, bir şeyle gidiyor. Bizde böyle çocukluktan itibaren aşıladığımız bu korkular hocam bizi yiyip bitiriyor. Ondan sonra büyüdükleri zaman da çocuklara böyle büyütüyoruz çocukları. Sonra diyoruz ki bir baltaya sap olamadan.
Bir işi beceremiyorsun.
Ama zamanında eline bir sopa bile almasına izin vermedin yani.
Bir balta bulsa da daksa değil mi hocam?
Evet. Hocam şey yani ben hep diyorum yani git aslanlar yavrularını nasıl şey ediyor. Yani bir ceylan yavrusunu nasıl yetiştiriyor. Birinci kural hocam yaşam mücadelesini öğretmek oluyor yani. Çünkü onun kolu kanadı. Biz de tam tersini yapıyoruz. Yaşam mücadelesini en sona bırakıyoruz yani.
O yüzden hocam dikkat edelim. Hem ailemizle hem çevremizle alakalı karamsar olmayalım. İnsanlara ümit aşılayalım. Ufak tefek helal ve yani normal hatalarına da ses çıkarmayalım ki çocukların cesaretini kırmayalım. Yani.
Kesinlikle.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederim. Dilinize, gönlünüze sağlık.
Size üstad.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.